Ayrım 32.
Peki Sayın Bakan, eşiniz Ahsen Unak adına İstanbul'a geldiğinde ne tür bir araç tahsis ediyorsunuz? Merter'de eşinizin yurda kaçak sokulan bir araçla kaza yaptığı, bu aracın benzini dahil İstanbul defter darlığınca temin edildiği doğru mu? Bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Sayın Bakan, Kuşadası Galata Port Tüpraş ihalelerinden önce Ofer'le kaç kez görüştünüz? Bu görüşmelerde devlet görevlileri var mıydı? Bu ihalelerle ilintili bir iş adamının özel uçağıyla eşinizle birlikte Hong Kong'a gittiniz mi? Buradan Singapur'a geçtiniz mi? Geçtiyseniz gezinin ikinci ayağında neden kimseyi yanınıza almadınız? Ofer'in özel uçağıyla İtalya'ya gittiniz mi? Nerede kimlerle temasınız oldu? Bunlardan vazgeçtim. Oğlunuz bu ihalelerden önce kaç kez İsrail'e gitti? İsrail'in hangi otellerinde kimlerle görüştü? Merak etmeyin, bunlara cevabınız hayır bile olsa kayıtların hepsi bir gün ortaya çıkacak ve yanlış ilişkiler tek tek kamuoyuyla paylaşılacak. Sayın Bakan, kurumlar vergisi indirimi kararını neden verdiniz? %300'lük bir indirimle Telekom'un 2006 yılında ödeyeceği vergiden yaklaşık 400 trilyon liralık bir avantaj elde etmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yoksa bu vergi indirimi ihaleden önce planlanmış mıydı? Ya da araç telefonlarıyla ilgili bir çalışma vardı da sonuç mu alınamadı? Merak ediyorum. Sadece ben değil, herkes merak ediyor. Peki Telekom'la AVE arasında yapılan arabağların sözleşmesi gereği tahsil edilmesi gereken 80 trilyonluk bir alacak neden tahsil edilmedi? Bu para şirketin yeni sahibine neden bırakıldı? Bunları takip etmeye zaman mı bulamadınız? Özelleştirme gerçekleştikten sonra Telekom'da yapılan restorasyonlar için ne diyorsunuz peki? Kaç trilyonluk restorasyon yapıldı? Kimlere, hangi koşullarda verildi? Siz evinizi satsanız alıcıya teslim etmeden tadilat yaptırır mısınız? Merak etmeyin, bunlar da tek tek araştırılacak, sorgulanacak. Gemlik gübreyi alan Ali Rıza Yıldırım bakın ne diyor. İksaç gübre 90 milyon dolara satıldı. İçinde 60 milyon dolar para vardı. Eti gümüş 33 milyon dolara satıldı. 20 milyon dolar nakiti vardı. Gemlik gübre bugün satılsa iki katına satılır. Sizce bunlar doğru mu? Doğruysa bir zaaf yok mu sizce? Sayın Bakan, son 4 yılda özelleştirmeden elde edilen nakit gelir 4 milyar dolar. Bu ise 2006 yılında Türkiye'nin faiz ve sosyal güvenlik açıkları için bir ayda ödenmesi gereken para. Kayıt dışı ekonomi, kaçakçılık, sahtecilik devasa boyutlara ulaşmış. İstihdam üzerindeki vergi yükünde %42.7 ile OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Bu da sosyal güvenlik açıklarını arttırıyor. Ucuz yabancı iş gücünü ve kayıt dışılığı arttırıyor. Son 10 yılda iç borcumuz %589, dış borcumuz %129 arttı ve borç stokumuz 350 milyar dolara dayandı. Dış ticaret açığı rekor kırıyor, cari açık katlanarak büyüyor. Türk sanayicisi enerji maliyetlerinin ve verginin yüksekliği nedeniyle rekabet gücünü kaybetme noktasına geldi. Avrupa Birliği'nin dayatmaları nedeniyle ithal malların %70'inde TSE belgesi isteme zorunluluğunu kaldırdık. Görünen o ki dayatmalar devam edecek. Türkiye bu sayede dünyanın en uygun pazarı haline gelecek. Buna eklenen çarpık kur politikası nedeniyle Türkiye ithalat cenneti oldu. Rekabet gücünü kaybeden tekstil sektöründe son 10 ayda 200 bin kişi işini kaybetti. 2004-2005 yılında dışarıya giden yerli sermayede önemli artışlar var. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye istihdam yaratan, teknoloji know-how getiren, pazarlama ihracat yapan, katma değer sağlayan sermaye değil, arazi satın alan, özelleştirilen tesisleri alan, portföy yatırımı şeklinde giriş yapan sermaye, YTL faizinin döviz reel faizinden çok fazla kazanç sağlaması, Türkiye'ye sıcak para girişini teşvik ediyor. Bu da pek çok sorunu Türk ekonomisine taşıyor. İşsizlik çok önemli bir problem. Her 500 bin kişiyi istihdam etmek için 8 milyar dolar yatırım yapmak gerek. Bir tarım işçisinin sanayi işçisi olabilmesi için gereken para 100 bin dolar. Bu kaynağı nereden bulacaksınız? Halen dünyada IMF'ye en borçlu ülke biziz. Bu koşullarda ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal değişiklikleri ne tür bir zorunluluk ya da kısıtlamalarla gerçekleştireceksiniz? Sosyal sorunlarımız giderek artıyor. Bunların önemli bir kısmı ise ekonomik problemlerle ilişkili. Çocuk suçlarında ürküten bir artış yaşanıyor. Asayiş olaylarında, kazalarda, terörde hissedilen artışlar söz konusu. Boşanmalar ve intiharlar çok önemli bir sorun. Büyüme rakamlarındaki iyimser göstergeler, enflasyon ve faizde yaşanan düşmeler halka hala olumlu bir etki yapmadı. Büyüme rakamlarının istihdam üretememesinin tek nedeni verimliliğe dayalı olmayışıdır. Son 30 yılda gelişmiş ülkelerin büyümelerinin yaklaşık %60'ı toplam verimliliğe bağlıyken, Türkiye'nin büyümesinin sadece %6'sı verimlilikten kaynaklandı. Kaynakların rasyonel kullanılması, yönetsel etkinlik, emeğin kalitesi, bilgi, eğitim, teknolojik düzey yeterli olmadan gerçekleşen büyüme istihdam yaratmaz. Aynen ülkemizde olduğu gibi. Türkiye'de gelir dağılımında dengesizlik, bölgeler arası eşitsizlik önemli bir sorun. Nüfusun en zengin %20'si Avrupa Birliği standartlarında yaşıyor. En fakir %20'si ise gayri safi milli hasıladan %6 pay alıyor. 1 milyon insanımız açlık sınırında, 19 milyon insanımız yoksulluk sınırında yaşıyor. 5084 sayılı teşvik yasası istihdamın arttırılmasını ve bölgesel farklılıkların azaltılmasını hedefledi. 49 ilden sadece 4 il bundan yeterince yararlandı. 15 ile hiç yatırım yapılmadı. Yani sanayi envanter planı çıkarılmadan, bölgesel ve sektörel yatırım haritaları oluşturulmadan yapılan bu çalışma amacına ulaşmadı. 2004 yılında protesto edilen çek ve senet 1 katrilyon 617 trilyondu. 2005'te ise bu rakam 2,5 katrilyona ulaştı. Araziye çıkın Sayın Bakan, esnafı köylüyü dinleyin. Ezberinizin bozulduğunu göreceksiniz. Esnaf ve köylü dert küpü. Sayın Bakan, en pahalı akaryakıt, en pahalı süt, en pahalı elektrik, en pahalı istihdam vergisi, en yüksek işsizlik, en genç nüfus, en uzun tatil. Peki nereye kadar? 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl sonrasını görebiliyor musunuz? Sizin gerçek gündeminiz bunlar değil mi? Peki bu koşullar altında oğlunuzun piyasanın %90'ına hakim işletmelerine KDV indirimi sağlamayı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Yeter artık Sayın Unakıtan, bize, partiye ve ülkeye yük oluyorsunuz. Sizi artık taşıyamıyoruz. Bu cazip teklifimi, bu kavrama çok aşina olduğunuzu biliyorum. Önemseyin lütfen. İstifa edin. Saygılarımla Turhan Çömez, AKP Balıkesir Milletvekili. Ve söz savunmanın. Kısa sürede hazırladığımız kitapta kişisel yorumlardan uzak kamuoyunu bilgilendirmek için ard arda sıraladık. Hem iddialara hem de Maliye Bakanı'nın savunmalarına yer verdik. Bundan da ileriye giderek bakanla yüz yüze bir görüşme yapmak istedik. Bu gerçekleşmeyince kendisinin isteği üzerine yazılı olarak 34 soru gönderdik. Hem faks hem de elektronik posta ile kendisine ulaştık. Ancak kitabın yayın aşamasına kadar yanıtlar gelmedi. Yanıtlar ne zaman gelirse gelsin yayınlamanın tarafsızlığımızın bir gereği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bize düşen ise Kemal Unakıtan'ın yanıt vermediği soruları kitabın ekleri arasında yayımlamaktı. Ek 1'de Unakıtan'ın yanıtlamadığı soruları dikkatinize sunuyoruz. Ek 1. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a kitabın hazırlık aşamasına yöneltilen ama bakan tarafından yanıtlanmayan sorular. Adem Bey eliyle Sayın Kemal Unakıtan'a. Sayın Kemal Unakıtan, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı. 16.05.2005. Sayın Bakan, Sayın Azim Ateş ile yaptığımız görüşmede kişisel bulduğunuz soruların sizi üzdüğünü söyledi. Ancak amacımızın bu olmadığını takdir edersiniz. 10 Mayıs 2005 tarihli yazıda belirttiğim gibi istemediğiniz soruları yanıtlamamakla serbestsiniz. Azmi Bey ile yaptığınız görüşme çerçevesinde sorularınızın yeni hali aşağıdadır. Kitabın yayın tarihini de dikkate alarak 23 Mayıs 2005 tarihine kadar yanıtlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Soruları uzun bulup yazılı yanıt veremezseniz yüz yüze görüşmeye de hazırım. Bu vesileyle çalışmalarınızda bir kez daha başarılar dilerim. Nedim Şener, gazeteci. Telefon 0532 nokta nokta nokta. Ek 4 sayfa halinde 38 soru. Sorular. 1. Sayın Korkut Özal Habertürk Televizyonu'nda katıldığı basın kulübü programında kardeşi Turgut Özal'ın katılıp kaybettiği 1977 milletvekili seçiminde sizin aday olmanızla etkili olduğunu söylemişti. 1977 yılı seçimlerinde Edirne milletvekili adayı olma sürecini anlatır mısınız? 2. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilk ne zaman tanıştınız? Sizin de uzun yıllar görev yaptığınız Bahariye Mensucat Şirketi sahibi Eymen Topbaş'ın İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde ANAP için çalıştınız mı? 3. Milli Selamet Partisi içinde milletvekili adayı olurken öncesine ve sonrasına Sayın Necmettin Erbakan ile ilişkilerinizi anlatır mısınız? 4. Eşiniz Sayın Ahsen Unakı'dan Hürriyet Gazetesi'ne yayınlanan söyleşisinde gençliğinizde her ikinizin de solcu olduğunuzu ve sol yayınlar okuduğunuzu söylemişti. Hangi kitapları okudunuz ve solculuğu ne zaman bıraktınız? 5. Sizi muhafazakar kesime sorduğumuzda emin kişi olarak ifade ediyorlar. Sorunların çözümünde hakim olarak görülüyorsunuz. Bundan anladığımız ihtilaflarda hukuki yola gitmeden sorunların çözülmesidir. Sizden ricam emin kişi ne demektir, anlatır mısınız? 6. Sizin için bir sürpriz olan 3 Kasım seçimlerindeki milletvekilliğinden sonra Maliye Bakanı olacağınızı tahmin etmiş miydiniz? 7. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan'ın size abi diye hitap etmesi gerçekten ilginçti. Bunda Sayın Erdoğan'ın samimi tavrı yanında eskiye dayanan ilişkinizin de etkisi var. Sayın Erdoğan ile ilk kez nerede tanıştığınızı hatırlıyor musunuz? 1980 öncesi. Sonraki yıllarda ilişkiniz nasıl gelişti? Belediye başkanlığı döneminde gayri resmi koordinatör olarak belediyede hangi işlerle meşgul oldunuz? 8. Size kabinede başka abi diyen bakanlar var mı? 9. Kime sorsak Al Baraka'nın kuruluşundan beri şirketin içinde olan çok etkili bir kişi olduğunuzu söylüyor. Sıradan bir yönetim kurulu üyesi olmadığınız çok açık. Ve 1995 ile 1998 yılları arasında Muhammed Ciğer ile Orhan Asutürk'ün kurduğu hayali ihracat organizasyonu ile Al Baraka yönetimi neredeyse 200 milyon dolar hayali ihracat gerçekleştiriyor. Bütün bu işlerin sizin gibi çok iyi bir tüccar kişinin haberi olmadan yapılması mümkün mü? 10. Kendi yerinizde başka birisi olsa 200 milyon dolarlık iş için size evet mümkün dese ona inanır mıydınız? 11. Yaptığınız açıklamalarda devletin bu işten kaybı nerede, neredeymiş bu çalınan paralar gibi sözler ettiniz. Al Baraka adına gerçekleştirilen 200 milyon dolara yakın hayali ihracat nedeniyle Ciğer ve Asutürk devletten 30 milyon dolara yakın haksız KDV iadesi aldılar. Maliye Bakanı olarak bu durum karşısında ne düşünüyorsunuz? 12. Sayın Erdoğan size Maliye Bakanlığı'nı önerdiğinde, bunu yaparsanız partiniz zarar görür. Vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan bir Maliye Bakanı hükümet açısından da iyi olmaz, siyasi etik açısından da tartışılır. Suçsuz olduğum ortaya çıktıktan sonra görevi kabul edebilirim demek aklınızdan geçmedi mi? 13. Vergi kaçakçılığı ile ilgili yargılandığınız duruşmada hakime, Muhammed Ciğer'i tanırım ama Asgore'un faaliyetlerinden haberim yok demiştiniz. Muhammed Ciğer'i nereden tanıyorsunuz? Kendisiyle ikili görüşmeniz oldu mu? 14. Vergi barışı yani affı yasası çıktığı günlerde kendinize de af getirdiğiniz yönünde haberler çıkmıştı. O tarihte hesap uzmanlarının raporlarının hatalı olduğunu belirtmiştiniz. Bakan olduğunuz halde hatalı saydığınız raporları yazanlar için neden idari bir karar almadınız ya da incelemeyi tekrarlatmadınız? 15. Hesap Uzmanları Kurulu'nun sizin adınızın da geçtiği ve savcılıklara gönderdiği kaçakçılık raporlarının sonuç bölümünde Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre istemde bulundurulurken fiili işleyenler yönünden 1999 yılında yapılan yasal değişikliğinde dikkate alınarak geçmiş yıllara ilişkin lehe olan hükümlerin uygulanması yönündeki değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı. Savcılık soruşturmasını yaparak sorumluların sizin de bulunduğunuz yönetim kurulu olduğuna karar vererek adınızı iddianameye yazdı. Dolayısıyla suçlamanız gereken makam hesap uzmanları değil savcılık olmalıydı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 16. Albayraklar yasası olarak adlandırılan ve belli grupları kurtarmaya yönelik olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen, bir daha da TBMM gündemine getirilmeyen yasa tartışmaları sırasında da hesap uzmanları raporlarına içine şey katılmış raporlar diyerek suçlamıştınız. Bu raporları yazanlar hakkında neden işlem yapmadınız? 17. Vergi kaçakçılığında yargılamanın devamı için dokunulmazlığınızın kaldırılması için neden gayret göstermediniz? 18. Hükümetin büyük umutlar beslediği orman vasfını kaybetmiş yerlerin satışı ile ilgili anayasa değişikliği tartışmalarında şahsınıza ait Beykoz'da 50 dönüm yer olduğu ortaya çıkmıştı. Arsaları 1995 yılında kaç liraya kaç kişiden almıştınız? 19. 2B'ye yönelik anayasa değişikliği ile iyi para kazanacağınızı beyan ettiniz. Size göre zilliyet belgesiyle hazineye ait bir yeri Maliye Bakanı olan sizin gibi birisinin sahiplenmesi doğru mu? Böyle bir durumun hükümetin gayretlerini de olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz? 20. Beykoz'daki ormanlık arazinin satışı için bir kez şahsınız, bir kez de temsilciniz görüşme yaptı mı? Bu görüşmelerde fiyat belirttiniz mi? 21. Başbakan Erdoğan'ın tüm ticari ortaklıklarına son vererek siyasi etik konusunda önemli bir adım attığı günlerde, oğlunuz Abdullah Unakıdan'ın şirketlerinin vergilerine ilişkin soru önergelerini vergi mahremiyeti gerekçesiyle yanıtsız bıraktınız. Bir Maliye Bakanı'nın siyasi rakiplerine koz vermemek ve polemiklerden uzak kalmak için oğlunun vergisini açıklaması daha doğru olmaz mıydı? Herhalde oğlunuz da sizden şikayetçi olmazdı. Bununla birlikte oğlunuzu ikna ederek vergi rakamlarını açıklaması doğru olmaz mıydı? 22. Oğlunuzun şirketinin mısır ithalatının hemen sonra vergilerin yükselmesi tartışmalara neden olmuştu. Yolsuzluk konusunda mücadele eden partinizin üyelerinin maddi ve manevi fedakarlıklarını da dikkate alarak böyle bir durumun tartışma yaratacağı endişesiyle oğlunuzu uyarma gereği duymadınız mı? 23. Gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporda da adınız yer aldı. Bu kez suçlamalar teşekkül halinde kaçakçılık ve evrakta sahtekarlık. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? 24. Gümrük müfettişlerinin raporları ortaya çıktığında bu kez raporlar hatalı demek yerine kanunlar hatalı ve albaraka yöneticileri de dolandırılmış dediniz. Dışarıdan gelen birisinin sizin de yönetim kurulu üyeliğini yaptığınız albaraka yöneticilerini 1995-1998 yılları arasında dolandırması mümkün mü? 25. Madem albaraka yöneticileri masum ve dolandırılmıştı, neden raporları kabul ederek bakanlığınızın çıkardığı vergi affından yararlanmak için mahkemeye koştu? 26. Bildiğiniz gibi VUK'a muhalefetten her yıl için ayrı ayrı açılmış davalar mevcut. Bunlardan birisinden bakanlığınızın çıkardığı vergi affı yasası gerekçesiyle beraat kararı çıkmış. Yargıtay ise bunu bozmuştu. Yargıtay kararında birinci dereceden imza yetkisine sahip bir kişi olarak adınızdan bahsedilirken, yargılamanız milletvekilliği nedeniyle donduruldu. Madem vergi affı sizi kurtarmak için çıkartılmamıştı ve sizi kurtarmıyordu, o halde neden mahkemeyi uyarmadınız? 27. Ayrıca çıkardığınız vergi affı nedeniyle mahkemelerin hayali ihracata adı karışan şirketlere beraat kararı verdiğini biliyor musunuz? Bunların önlenmesi için bir bakanlığınızda koordinasyon gerçekleştirmeyi düşündünüz mü? 28. Şişli Cumhuriyet Savcılığı hayali ihracata bağlı teşekkül haline kaçakçılık ve evrakta sahtekarlıktan soruşturmasını tamamlamak üzere. Hakkınızda iki kez dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesi TBMM'ye gitti. Bununla birlikte üçüncü olacak enerji yolsuzluğuna adı karışan partinizin eski milletvekili Cemal Kaya gibi siz de dokunulmazlığınızın kaldırılmasını istemeyecek misiniz? 29. Yine VUK'ta yapılacak bir değişiklikle bir af hazırlığı içinde olduğunuz görülüyor. Aracılı ihracat ile ilgili olarak af konusunda kararlı mısınız? Şahsınız da bu aftan yararlanacak mı? 30. Siz ile sizden önceki Maliye Bakanı Sümer Oral'ın hayatında Orhan Aslıtürk önemli rol oynadı. Eski Maliye Bakanı Sümer Oral'ın eşi Orhan Aslıtürk'ün ablasıdır. Ve hesap uzmanları Aslıtürk'ün Türkan Oral'a her ay düzenli olarak para gönderdiğini ortaya çıkardı. Sizin adınızla onun kurduğu hayali ihracat organizasyonuna karıştı. Sümer Oral da istifa etmemişti. Peki siz iddialar ortaya çıkınca başbakana giderek istifa etme teklifinde bulundunuz mu? 31. Maliye Bakanlığı kadrolaşma ve vekaleten yönetim konusunda en fazla eleştiri alan teşkilatlardan. Bakanlığın önemli yerlerini vekillerle yönetmeyi neden tercih ediyorsunuz? Kadrolaşma iddiaları konusunda görüşünüz nedir? 32. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bir stratejiniz var mı? 33. Göreve başladığınız ilk dönemde dolaylı vergilerin ağırlığını eleştirmiştiniz. Yönetiminizde bu oranın arttığını görüyoruz. Bunun önüne geçmek için planınız var mı? 34. İlk göreve başladığınızda nereden buldun yasasını kaldırmıştınız? Bunu hangi gerekçeyle yaptınız ve yerine bir başka önlem düşünüyor musunuz? Ek 2'de Hesap Uzmanları Kurulu'nun hazırladığı ve ASKOR adlarına hayali ihracat gerçekleştirilen şirketler ve işlem tutarları hakkında belgelerin fotokopileri var. Ek 3'te Hesap Uzmanları Kurulu'nun Albaraka Türk ile ilgili hazırladığı vergi kaçakçılık raporunun fotokopisi var. Ek 4'te Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer ile birlikte Kemal Unakıtan'ın da adının yer aldığı vergi kaçakçılığı davasının iddianamesi yer almış. Kitabın sonu. 2 Ağustos 2007. Sayfa 439.